Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة
صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken, ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 Ordu Beheş 1401, Hicri Gamer'i 18 Şevval 1443 ve Miladi Takvim'le 20 Mayıs 2022 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemesi ve Türkiye'nin tepkisi etrafında yapılan röportaj, İran'da bilgi tabanlı ekonomi, İran'ın doğa harikaları, Afganistan hidropolitiği ve Nehcul Belaha öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Batı Azerbaycan, Büyük İran milleti için mükemmel bir kültür, tarih ve medeniyet örneğidir, dedi. İran, Hindistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptılar. Almanya Başbakanı, Viyana'daki müzakere taraflarına yaptırımların kaldırmasını istedi. Erdoğan, terör örgütleri hamilelerinin NATO'ya alınmasına evet diyemeyiz, dedi. Çavuşoğlu, küresel gıda güvenliği için Ukrayna'daki savaş sona erdirilmeli, dedi. Yabancıya konu satışında Ruslar ilk kez zirvede. Almanya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hatibi Muhammed Cevad Hacı Ali Ekberi, devrimci olmayan fikirler, etkili unsurlar, yozlaştırıcıların akışı ve İran ekonomisindeki kusurlu yapılar düzeltilmeli, dedi. Hucetul İslam Ekberi, Tahran'da bugünkü Cuma namazı hutbelerinde İran hükümetinde sübvansiyonların yaygınlaşmasına atıfta bulunarak şöyle dedi. Bu bazı temel mallar konusunda uzmanlar arasında bir fikir birliği meselesidir ve herkes reformların yapılması gerektiğine ikna olmuştur. Tahran Cuma namazı hatibi, dünya ekonomik koşulları, kuraklık, Ukrayna'daki savaş ve diğer sorunlar gibi çeşitli faktörlere atıfta bulunarak, sübvansiyonları zamanında ödeyin ve sistemde gerekli düzeltmeleri yapın. Zira günümüzde dünyanın belli başlı ülkeleri ihracatçı konumundan ithalatçı konumuna geçmiş ve bazı ülkelerde temel mal kotaları gündeme gelmiştir, dedi. Demokratikleşme ve sübvansiyonların adil dağılımı, savunmasız grupların satın alma gücünü artırmak ve kaçakçılık yoluyla ülkeden milli sermaye çıkışını önlemek amacıyla İran hükümeti tarafından başlatılan önemli bir ekonomik projedir.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Batı Azerbaycan, Büyük İran milleti için kültürel, tarihi ve medeniyet kompleksinin mükemmel bir örneğidir ve bu eyalette Türkler, Kürtler, Sünniler, Şiiler, bir arada yaşıyor dedi. Reisi bugün İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti ve Urmiye'deki Şehit Bakri Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı ziyarette şöyle dedi. Batı Azerbaycan kutsal savunma döneminde anlamlı bir varlığa sahipti ve halkın sınırları savunması örnek teşkil etmektedir. Batı Azerbaycan şehitlerini rahmetle yad eden reisi bu ilde gelişmesi gereken birçok kapasite var dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca şöyle dedi. Tarım, madencilik, bilim merkezlerinin, üniversitelerin ve verimli insan gücünün varlığı ilin değerli sermayesi arasındadır. İran Cumhurbaşkanı bu sabah 13. Hükümet'in il gezileri programı çerçevesinde Batı Azerbaycan'a gitti.
İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan valisi Abidin Hurrem, Doğu Azerbaycan'ın İslam ülkeleriyle ilişkileri genişletmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor dedi. İran'a göre Abidin Hurrem bugün Cezayir'in İran Büyükelçisi ile Tebriz'de yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerine atıfta bulunarak Cezayir halkının bu milletin sömürgeciliğin boyundurundan kurtulmasını sağlayan devrimi İran halkının tağut egemenliğinden kurtuluşu gibiydi ve iki milletin bu konuda karşılıklı saygısı var. Doğu Azerbaycan valisi bu vilayetin farklı bölgelerdeki bazı yetenek ve kapasitelerini açıklayarak şunları söyledi. Tebriz şehri ve Doğu Azerbaycan eyaleti, İran'ın coğrafi konumu, farklı endüstrilerin faaliyetleri, ihracat hacmi, turizm açısından önemli ve etkili bölgelerindendir. Cezayir Büyükelçisi de İran'ın komşu ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinde Doğu Azerbaycan'ın önemli rolüne değinerek tarihi ve medeni şehir Tebriz'de bulmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin derinliğine işaretle iki ülke ekonomik ilişkiler alanında benzer görüşlere sahip dedi.
İran ve Hindistan Dışişleri Bakanları ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Cuma bugün Hindistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran ve Yeni Delhi arasında iyi ilişkileri atıfta bulunarak İran, Hindistan ile ilişkilere özel önem veriyor dedi. Emir Abdullayan, kapsamlı kalkınma ve genişleme yönünde İran-Hindistan işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda etkileşimler ve istişareler artan ilişkilerin göstergeleridir dedi. Hindistan Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin iyi düzeyine temasla iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirmesini ve güçlenmesini umduğunu da dile getirdi. Hindistan Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı'nı ülkesinin üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere Hindistan'a davet etti.
İran Enerji Bakanı, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki önceki anlaşmalara uyulması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi gerektiğini vurguladı. İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabian, Tahran'da iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve İran arasındaki önceki anlaşmaların takibini görüşmek üzere İran'a gelen Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda daha da genişletmeye ilgi duyduklarını ifade eden iki taraf, ikili işbirliği kapasitelerinin son derece iyi olduğunu ve hidroelektrik ortak gelişimin önündeki mevcut engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı da İran, Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin elektrik şebekelerinin senkronizasyonu projesine atıfta bulunarak engellerin kaldırılması ve bu projenin daha hızlı uygulanması çağrısında bulundu.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran milleti ülkenin bağımsızlığının, büyüklüğünün ve saygınlığının sistemi ve devrimi savunma sahnesinde kalmaya bağlı olduğu gerçeğini biliyor dedi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hürrem şehrin Bağdat rejimi işgalinden kurtarılışının 40. yıl dönümü münasebetiyle İmam Khomeini kabrinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bağımsızlık, özgürlük ve haysiyet kisvesi altında yaşam sadece azim ile mümkün değil, aynı zamanda dirençli olmalı ve her zaman sahnede kazanmalıyız. İran milletinin düşmanlarına unutulmaz dersler verdiğini söyleyen Selami, Amerika son 43 yılda İran milletine karşı komplolar kurmaktan vazgeçmedi. Öte yandan İran milleti her zaman bu komploları boşa çıkardı. Düşman tamamen gerilemiştir ve tüm dünya onun Afganistan'dan kaçışını ve Yemen'deki yenilgisini ve Irak'tan kademeli olarak kaçışını gördü diye konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Donanması Otoritesi, İran kıyılarından kilometrelerce uzaktaki korsanları artık etkisiz hale getirmektedir, dedi. Tuğamiral Habibullah Seyyari dün İran'ın merkezinde bulunan Save kentinde bir etkinlikte yaptığı konuşmada şehitleri rahmetle yad ederek şöyle dedi. Son 10 yılda 5000'e yakın ticari gemi ve tanker, eskort ve gemi kurum ekiplerinin yanı sıra muhripler şeklinde bölgede korsanlardan korundu ve gemiler güvenli bir şekilde geçti. Tuğamiral Seyyari, Aden Körfezi ve Babul Mendeboğaz ve Kızıldeniz İran İslam Cumhuriyeti kıyılarından yaklaşık 2500 kilometre uzaklıktadır ve petrol tankerleri ticaret gibi dahil olmak üzere ulaşım hatlarının ana yollarıdır ve dünya ticaretinin 1/3'ünden fazlası bu bölgeden oluyor, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı, korsanların küresel emperyalizmin desteğiyle son zamanlarda kışkırtıcı girişimlerde bulunduklarını ama İran Deniz Donanması'nın 2500 kilometre mesafeden onların komplolarını etkisiz hale getirdiğini ve bunun da İran'ın milli çıkarlarını savunacak gücünün göstergesi olduğunu söyledi.
Almanya Şansölyesi Katar Emiri ile düzenlediği basın toplantısında Viyana'daki müzakere taraflarını yaptırımları kaldırmaya davet etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Katar Emiri ile bugün düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinden ve Avrupalıların nükleer anlaşmaya olan bağlılığından bahsetmeksizin taraflardan yaptırımları kaldırmak için Viyana'daki görüşmelerin önemli olduğunu ve bu fırsatı kaçırmamaları çağrısında bulundu. Katar Emiri de Viyana müzakerelerinde yaptırımların kaldırılması konusunda bir anlaşmaya varmayı umarak, bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olmaya Katar olarak hazır olduklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan dün yaptığı açıklamada nükleer anlaşma görüşmeleri hakkında Rusya Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptığını, Amerikalıların mantıklı hareket etmeleri halinde nükleer anlaşmanın mümkün olacağını söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 228 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.262'ye, vaka sayısı ise 7.229.582'ye çıktı.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'ya katılmasını kabul etmek için 5 şart koştu. Türkiye'nin söz konusu belli başlı 5 şartının PKK ve Fethullah Gülen yanlışlarının iade edilmesi, PKK'nın alt kanadı YPG'nin terör örgütü olarak ilan edilmesi, Gülen grubuna desteğin kesilmesi, Türkiye'deki terör örgütleriyle ilgili tüm kurumların kapatılması, uygun garantilerin sağlanmasını ileri sürdüğü bildiriliyor. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvurmasının ardından Türkiye olarak bu iki ülkenin NATO üyeliğini kabul etmeyeceğini bildirmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruyu cevaplayan Erdoğan, diplomasi trafiğinin sürdüğünü ancak Türkiye'nin olumsuz tavrının değişmediğini söyledi. Erdoğan İstanbul'da Hazreti Ali Camii'nde Cuma namazı ardından açıklamalarda bulundu. Burada gazetecilerin sorularına cevaplayan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptıkları başvuruyu değerlendirdi. Türkiye'nin üyeliğine ilişkin Türkiye'nin olumsuz bakış açısının değişmediğine vurgu yapan Erdoğan, görüşme trafiğinin ise sürdüğünü bildirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek bu savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesini sağlamak için uluslararası işbirliğine ihtiyacın olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen küresel gıda güvenliği eylem çağrısı bakanlar toplantısında konuşuyor. Çavuşoğlu konuşmasında özetle şöyle dedi. Özellikle Rusya-Ukrayna çatışması ve Rusya'nın saldırganlığı başlıca küresel gıda tedarikçisi olan her iki ülkenin de üretim ve ihracat yeteneklerini azaltması sebebiyle küresel gıda güvenliğini doğrudan etkileyeceği için önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Bu savaşın açlık krizini daha da kötüleştirmemesini sağlamak için uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var. Bu savaşı sona erdirmemiz ve çatışmaların barışçıl çözümü konusunda çalışmamız için bir başka nedendir.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Birinci Yardımcısı, Batılı ülkelerin Ukrayna ile silah karşılığında tahıl takası anlaşması yaptığını duyurdu. TASS Haber Ajansı'na göre Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitri Polyanski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Batılı ülkelerin Ukrayna ile silahla tahıl takası konusunda bir anlaşma sunduğunu söyledi. Rus yetkili konuyla ilgili şöyle dedi: "Şimdiye kadar hiç kimse dünya tahıl sorununun çözümüyle ilgili doğru dürüst bir teklif ve program sunamadı." Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın gıda ihracatını yeniden başlatmasına ve Rus gübre ve dünya pazarları için gıda üretimini canlandırmasına izin verecek bir anlaşmayı aracılık etmek için çalışıyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti konusunda iyi niyetli yaklaşımlara cevap vermesi gerektiğini belirterek, görüyoruz ki Ermenistan'daki yönetim içerideki radikaller ve dışarıdaki diaspora tarafından baskı altında dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin elde ettiği zaferden sonra barış istediğini ve bölgede huzur istediğini gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulunulduğunu hatırlattı.
Türkiye askeri güçleri Irak'ın toprak egemenliğini ihlal ederken en son operasyonda 5 PKK'nın öldürüldüğünü bildirdi. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi denildi.
Türkiye'de konut alan yabancılar listesinde Ruslar 1152 adette ilk kez zirveye çıktı. Rusları 905 adette İranlılar, 714 ile Iraklılar izliyor.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs'ün Kılıcı Savaşı sırasında Siyonist yerleşim yerlerine sızan insansız hava aracının yeni görüntülerini yayınladı. Fars Haber Ajansı'na göre Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kolu olan Seraya Al-Guds, Perşembe akşamı Kudüs Kılıcı Savaşı sırasında Gazze şehri çevresindeki kasabaların yeni kaydedilmiş görüntülerini yayınladı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kolu, Filistin direniş İHA'larının geçen yıl işgal altındaki bölgelere sızdıktan sonra görüntüleri yakalayabildiğini ve güvenli bir şekilde yuvalarına dönebildiğini bildirdi. Seraya Al-Guds, Kudüs'ün Kılıcı Savaşı'nın yıl dönümünde bu görüntüleri önceki yıllardan birkaç video ile birlikte yayınladı.
Öte yandan Uluslararası Af Örgütü, Siyonist rejimin El Cezire'nin şehit düşen Filistinli gazetecisiyle ilgili soruşturma yürütmeme kararını kınadı. Siyonist İsrail güçleri geçtiğimiz çarşamba günü Ürdün Nehri'nin kuzeybatısındaki Cenin kampına düzenlediği saldırıda El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'yi vurarak şehit etti. Ebu Akile Cenin kampına yapılan Siyonist saldırıyı çekerken ve haber yaptığı sırada Siyonist askerler tarafından başından vuruldu. Filistin Dışişleri Bakanlığı da terör rejimi İsrail'in Ebu Akile davasını kapatmaya çalıştığını duyurdu.
Ve son haberimiz, Almanya'da ilk maymun çiçeği vakasının Bavyera eyaletinde tespit edildiği bildirildi. Alman ordusunun Münih kentindeki Mikrobiyoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada 19 Mayıs'ta Almanya'da ilk kez bir kişide maymun çiçeği virüsünün kesin olarak tespit edildiği belirtildi. Bavyera Sağlık Bakanlığı'na yapılan açıklamada maymun çiçeği virüsü tespit edilen hastanın Brezilya kökenli 26 yaşındaki bir kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, Amerikan Senatosu'nda Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım tasarısının onaylanması etrafında. Amerikan Senatosu dün Ukrayna için 40 milyar dolarlık bir kurtarma paketini onayladı ve Amerikan Başkanı Biden'ın imzası için beyan sırayı gönderdi. Senato milletvekilleri söz konusu tasarıyı 86 lehte 11 aleyhte oyla onayladılar. Bu tasarı Pentagon'un askeri teçhizat dahil olmak üzere Ukrayna'ya güvenlik yardım için yaklaşık 20 milyar dolar harcamasına izin veriyor. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Ukrayna'ya yaklaşık 9 milyar dolarlık ekonomik yardım, 4 milyar dolardan fazla insani yardım ve 4 milyar dolarlık dış askeri finansman sağlıyor. Tasarıya karşı çıkanlar arasında bunun Amerikan ekonomisi ve diğer yerel öncelikler üzerindeki potansiyel etkisi hakkında endişelerini dile getiren Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul ve Josh Hawley yer alıyor. Amerika'da artan enflasyon ve tedarik zinciri aksaklıkları sebebiyle Ukrayna'ya milyarlarca dolar harcama konusundaki endişelere değinen Rand Paul, Amerika'yı Ukrayna'ya tahsis edilen bütçeyi ve Ukrayna'ya gönderilen silahları izlemeye çağırdı. Tüm kaygı ve endişelere rağmen Beyaz Saray'ın başlangıçta 33 milyar dolar olan ve daha sonra Temsilciler Meclisi'nin kararıyla 40 milyar dolara yükselen Ukrayna bütçesinin onay kazanması, Amerikan hükümetinde Ukrayna'daki savaşı uzatmak ve Rusya'yı mümkün olduğu kadar zayıflatmak amacının güdüldüğü anlaşılıyor. Washington, Ukrayna'yı Rusya ve özellikle Amerika'nın yayılmacı hedeflerinin güçlü bir rakibi olarak kabul edilen Başkan Putin'e karşı uzun süreli hedeflerine ulaşabileceği bir ülke olarak görüyor. Aslında Amerika'nın diğer ülkeleri veya müttefiklerine yaptığı yardımın tarihinde eşi benzeri olmayan Ukrayna'ya aşırı bir bütçenin geçişi, Washington'un Kiev'e yönelik dostane veya iyi niyetlerinden çok Ukrayna Savaşı'nın uzamasıyla Rusya'nın askeri kapasitesini yıpratmak amacını izlediğini göstermektedir. Bu yüzden Biden hükümeti tasarının bir an önce onaylanmasını istemiştir. Pentagon sözcüsü de daha önce Washington'un Ukrayna için hazırladığı 40 milyar dolarlık bütçenin nihai olarak onaylanması çağrısında bulunarak 19 Mayıs'a kadar onaylanmaması halinde Ukrayna'nın kesintisiz askeri silah sağlama yeteneğinin etkileneceğini söylemişti.
Amerika ve Batılı ortakları Ukrayna'ya silah ve mali yardım göndermek için maksimum kapasiteye çalışmaya devam ediyorlar. Washington ayrıca Kiev'e istihbarat yardımında bulunmadı da çok çaba harcadığı biliniyor. Siyasi meseleler uzmanı Laura Kelly şöyle diyor. Başkanın kendisi uygunsuz davransa bile Amerikan hükümeti uzun zamandır bu ülkenin Ukrayna'ya verdiği desteği Moskova ile doğrudan bir çatışma düzeyine ulaşmadığını göstermek için adım atıyor. Unutulmaması gereken başka bir konu da Amerikan ekonomisinin kötüleştiği ve enflasyonun tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı ve Amerika'daki benzin fiyatlarının her zamankinden daha yüksek seviyeye ulaşmasıdır. Bu mesele bu ülke insanlar üzerinde çok büyük bir baskı oluşturduğu bir halde Amerikan Kongresi bu ülke halkına yardım etmeyi, refah ve sosyal harcamaları artırmayı hedefleyen planları onaylamak yerine Ukrayna'ya talep edilen miktarın çok üzerinde askeri yardımı onayladı. Biden yönetimi aslında Amerikan vatandaşları üzerindeki vergi yükünü artırırken aynı zamanda Avrupa'da ve dünyada istikrarsızlığın sürmesine ve güvenliğin azalmasına yardımcı oluyor. İşte bu yüzden aralarında Rand Paul'un da bulunduğu bazı senatörler Ukrayna'ya yapılacak 40 milyar dolarlık yardım faturasına itiraz etti. Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko, Kiev'in müzakereleri yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etmesi halinde Moskova'nın barış müzakerelerine dönmeye hazır olduğunu söyledi. Rudenko, müzakere sürecini sonlandıran biz değiliz. Süreci duraklatan Ukraynalı partnerlerimiz. Müzakere masasına dönmeye hazır olduklarını söylediklerinde biz olumlu yanıt vereceğiz dedi. Rus diplomat önemli olan noktanın istişare edilecek hususların bulunmadığını olduğunu da sözlerine ekledi.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Seyfil Kudüs Savaşı'ndan bir yıl sonra başlığını taşıyor. Seyfil Kudüs olarak bilinen Kudüs'ün Kılıcı Savaşı üzerinden bir yıl geçiyor. Ancak bunun sonuçları aynı 12 günlük savaşa sona ermedi. Seyfil Kudüs Savaşı 10 Mayıs 2021'de başladı ve 12 gün sonra yani 21 Mayıs'ta sona erdi. Bu savaşın üzerinden bir yıl geçiyor ve işgal altındaki topraklar ve Filistin'deki siyasi sahne ve Siyonist rejim ile Filistin arasındaki savaş bir takım değişikliklere uğradı. İşgal altındaki topraklarda iktidarda kalmak amacıyla Filistin'e karşı savaş başlatan dönemin İsrail Başbakanı Netanyahu, 12 yıl sonra iktidardan uzaklaştırıldı ve bu savaştaki yenilgi Netanyahu'nun rakiplerinin onu İsrail Başbakanı olarak görevden almadaki başarısının ana nedenlerinden biriydi. Netanyahu'nun devrilmesiyle birlikte İsrail parlamento sahnesi en önemli özelliği yüksek kırılganlığı olan bir kabinenin ortaya çıkmasına tanık oldu. Naftali Bennett, sol, merkez sağ ve ara partilerden oluşan bir kabineye başkanlık etmeyi üstlendi ve Bennett kendisi de aşırı sağdaki Yamina Partisi'ne başkanlık ediyor. İsrail'de şimdiye kadar çok az sayıda kabine böylesine renkli ve birbiriyle çelişen eğilimleri olan milletvekilleriyle dolmuştur. Öte yandan başbakanlık görevi Bennett ve Yair Lapid arasında dönüşümlü olacak ve Lapid bu görevi gelecek yıl Kasım ayında Bennett'ten devralacak. Eyüp Süleyman'ın 6 Nisan'da kabine koalisyonundan istifa etmesi, muhalefetin koalisyon kabinesini devirmesi için umut kıvılcımlarını canlandırdı. Bennett, Lapid'in kabinesi Knesset'te 61 oyla sadece bir oyla kuruldu ve Süleyman'ın istifası kabinenin meclis çoğunluğunun desteğini kaybetmesine neden oldu. Ve kürsüler iktidar koalisyonu ile muhalefet arasında 60-60 oranında bölündü. Süleyman'ın istifası Netanyahu tarafından memnuniyetle karşılandı. Bu bağlamda Netanyahu ve destekçiler Bennett'in kabinesine karşı bir protesto mitingi düzenlediler ve kabinenin yakında düşeceğini tahmin ettiler. Süleyman'ın istifasından 2 hafta sonra iktidar koalisyonunun üyesi olan ortak bir Arap listesi kabineden ayrılmayı fısıldamaya başladı.
Seyful Kudüs Savaşı'ndan bir yıl sonra işgalci İsrail rejiminin dönen kabinesinin durumu daha da kırılgan hale geldi. Önemli olan nokta Filistinlilerin de bu durumda Bennett Lapid'in kabinesi için önemli rol oynamasıdır. Netanyahu'nun kabinesi gibi Filistinlilere yönelik şiddeti gündeme getiren hatta tırmandıran bu kabine işgal altındaki topraklarda Filistinlilerin şehadet operasyonlarına tanık oluyor. Şu ana kadar 2 ayda gerçekleştirilen 5 şehadet operasyonunda 19 kişi öldü, onlarca Siyonist yaralandı. Seyful Kudüs'ten bir yıl sonra işgal altındaki topraklarda Siyonist rejimin istihbarat ve güvenlik ihlalleri ortaya çıktı ve bu ihlaller Siyonist yetkililerin kafasını karıştırdı. El Kassam Tuhayları Komutan Yardımcısı Mervan İsa, savaşın birinci yıl dönümü vesilesiyle Seyful Kudüs Savaşı, Siyonist düşmanı yıkma kadar bekleyen karanlık günlerin başlangıcıydı. Seyful Kudüs, gaspçı düşmanın bedeni ve Filistin topraklarındaki geleceği üzerinde stratejik etkilere sahipti vurgusunda bulundu. Siyonist rejim artan istihbarat ve güvenlik hasarı karşısında Filistinli komutanlara suikast düzenlemekle tehdit etti. Bu tehdit, Naftali Bennett ve Yair Lapid'in kabinenin çökmesine ilişkin korkularının Filistin eylemlerine karşı koyamamaları nedeniyle arttığını gösteriyor. Aynı zamanda Filistin direniş grupları da ortak bir açıklama yaparak, Kudüs'ün kılıcının hala kanından çıktığını ve işgalci rejimin direniş liderlerini öldürme tehditlerinin rejimin acizliğini, şaşkınlığını ve yenilgisini gösterdiğini belirtti. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri
yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, İsveç'te iktidardaki sosyal demokratlar geçtiğimiz pazar günü ülkenin resmen NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini duyurdular. Karar Finlandiya'nın NATO'ya katılmaya hazır olduğunu açıklamasının ardından geldi. Dünkü sohbetimizde NATO'nun mahiyeti, geçmişi ve Türkiye ile NATO arasındaki ilişkilere uzman konuğumuzla bakmıştık. Özellikle Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO'ya üyeliği konusundaki tavrı ve tutumunu kısaca gözden geçirmeye çalışmıştık. Bugünkü sohbetimizde de yine siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Sayın Şerifi, Batılıların özellikle NATO'ya üye olan Batılı ülkelerin çifte standart tutumlarıyla ilgili siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani hem teröre destek veriyorlar hem de bir tür terörü bitirmek için sözde birleşip ittifak yapıyorlar. Şimdi bu çelişkiyi siz nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle İsveç ve Finlandiya'nın da bu örgüte üye olmasıyla ilgili bu tutumu nasıl yorumlamak gerekir efendim?
Tabii ki NATO ve NATO ülkeleri asasen Batılılar çiftli standart dünyada emal edildiler ve çiftli standarda gayrdiler. Yani onlar özlerin, yani Anglo-Sakson irgine mensup olanları, aynı halde Mesihiyetleri, Mesihiyet dinine mensup olanları başka dünya halklarıyla bir görmürler. Hatta indiki Ukrayna savaşında jurnalist utanmadan dayandı kamera karşısında. Dedi, bunlar Karacöz, Karabaşlardan döler. Bunlar Orta Doğu insanları döler. Bunlar sarı telli, göl gözlü insanlardılar bu tür kaçkın vaziyetine kalıplar. Yani bunlar böyle değiller ki kendine gerek hatmen Karacözlü ve kara satlı insanlar kamaşa kaçkın olsunlar. Bu tür öyleşikler ve onu çok normal görürler. Ama bu iki Türkiye pasporda ne oldu, üzv oldu, niye üzv oldu? Bunu indi hem Batı'nın, yani NATO üzvlerinin çıkarı bakımından, hem de Türkiye ve Türkiye hükümet edenlerin çıkarı bakımından bakanda tamamen aydınlaşıyor ki çok normalmış. Belə ki, Batılılar tabiydi öz təhlükəsizliyini korumak için, onların təhlükə, o zaman təhlükəyə salan əsas Sovet idi. Sovet ölkələrinin, Sovetin, yani həm Sovetin özü və həm Sovetə mənsub olan ölkələr, yani Şərqi Avropa, indiki Polşiya və Cənubi Qafqaz ölkələri ki Türkiyə ilə sərhədli idilər və eyni halda Türkiye'nin mövqeyyəti ki Balkanla sərhədli, Balkan da Avrupa'nın demək olar ki yumuşaq qarnına və həssas bölgələrindən sərhədlidir. Balkan ölkələri Qaradəniz Avrupa'nın təhlükəsizliyi üçün çox mühümdür. Eyni halda Rusiyanın əsas qara torpaqlarını Avrupa'ya bağlı olandır ki Türkiye'nin orada uzun sahili var. Ağdəniz eyni halda çox mühüm məsələdir. Üç qarranı bir-birinə qoruşdurur. O Avropanı, Asiyanı və Afrikanı və böyük təngələr orada vardı. Bu, həm Bosfor və Dardanel təngələri İstanbuldan və həm də Misirdən, yəni Afrika ilə Avropanı qoruşduran Suez kanalı və eyni halda Zəbəlik tarix təncəsi ki Ağdənizi batıya qoşdurur okyana. Bunlar bir mövqeyyətdir ki Türkiyəni Avropanın təhlükəsizliyi üçün çox mühüm bir hedefe çevirir. Ve tabii ki Anglo-Sakson ırkına mensup olan eyni halda özün Mesihiyet dünyasında tarif edilen ve o hüviyyeti özünde gören NATO, Türkiye'nin NATO'nun tərəfdarı olub və Türkiyənin NATO-a əsgər olmağın öz təhlükəsizliyi üçün çox önəmli gördü və ona görə Türkiyəni NATO-a üzv aldı. Üzv aldı ki, lazım olanda Türkiyəni qara əsgəri kimin faydalansın və faydalandı və soğuk savaş dövründə Türkiyəni, Türkiyədə indi də elə böyük bazaları var, əsgəri bazaları var Türkiyədə və oradan faydalandı Orta Doğu və Şərq Asiya və Qərb Asiya siyasətlərində, əsgəri siyasətlərində bölgədə olan bütün əsgəri fəaliyyətlərində Türkiyənin hava limanlarından və əsgəri bazalarından faydalandılar. Sovet əleyhinə faydalandılar. Təbii ki, hətta uzaq doğu, Koreədə, Amerika Sovet ilə öz çıxarları üçün o bölgə Koreədə müharibə əsgəri savaş açıb, Türkiyənin əsgərini apardı, orada öldürdü. Türkiyəllər də söylürdü ki, biz hər halda NATO bizi hərbi aparıb. Amma niyə Türklər bunu qəbul elədi? Türkiyəllər qəbul elədi. Cumhuriyyət dövründə Türkiyəllər özləri müsəlman və şərqili yox, bəlkə çalışdılar özlərin göy gözlü və batılı tanıtdırsınlar. Və ona görə batıya əsgər olmağı da şərqdə bir müsəlman olmağa tərcih verdilər və onu bəyəndilər. Və eyni halda Türkiyədə Cumhuriyyət dövründə həmişə əsgərlər hakim olublar. Və əsgərlər Batının istədiyin Türkiyədə həyata keçiriblər. Lazım olanda hükuməti dərbələrlə ələ alıblar. 12 Eylüldə, 28 Şubatda başqa da həməşə əsgərlər burada hükumət edib. Dolaylı yolundan ya müstəqil. Təbii ki, bunlar da bir əsgəri örgüt. Xüsusən Qərb kimi, NATO kimi əsgəri örgütə üzv olmağı özlərinə fəxr bilirdilər. İndi də elə orada bəzi paşalarda danışanda çox fəxrlə danışırlar ki, biz NATO-da üzvüydük, NATO-nun. Mən NATO-nun qərargahında idim. Sən özlərinə çox böyük şərəf bilirlər bunu. Bu da Türkiyənin özünə bir müsəlman şərqi yox, bəlkə batılı bir laik hüviyyəti tərif etdiyindən sonra əmələ gəlib. Türkiyəni onlar üzv elədilər və Türkiyədə buna görə orada üzv oldu, dediyim kimi. Və təbii ki, bu bir təbii ittifaqdır. İttifaqlar gərək təbii olar. İttifaqlar budur ki, millətlərin, o millətlər bir-birləri ilə təbii ittifaqda ola bilərlər ki, onların tarixən və sosial və mədəni və eyni halda təhlükəsizlik çıxarları bir ola. Batı Avropa ilə Türkiyənin hansı çıxarları bir olar? Nə dini bir dövr, nə irqi bir dövr, nə təhlükələri bir dövr, nə mənfəətləri bir dövr. Əsasən Türkiyənin də umduğu Batıdan, bu idi ki, bu Batıya əgər əsgər olsa, hər halda Batı əsgərin də özündən hesab eləyir. Hələ eləmədi, Türkiyəni 60-70 il əsgər hesab elədi özünə, böyük əsgəri qudrəti NATO-nun, Türkiyənin əsgərləri oldu, hər yerdə lazım oldu, kullandı. Vəli heç vaxt Türkiyə xalqını Avropalı hesab eləmədi, Avropa Birliğinə də almadı. İndi də Avropanın, demək olar ki, Türkiyənin təhlükəsizliğin bir görüntüsü. Yəni, bir halda ki, Türkiyə indiyəncən Avropanın təhlükəsizliyinin xidmətində olub, lazım olan da hər kimi tutub, hər qrupa aid olanları Türkiyə torpağında tutub Avropaya və NATO-a təhvil verib, vəli NATO-dan istədicini ala bilməyib. Xüsusən soğuk savaş bitəndən sonra ala bilməyibdi. Soğuk savaş bitəndən sonra üzv olduğu və NATO üzvü olduğu halda NATO ölkələrindən Türkiyə silah ala bilməyir. Türkiyənin əlan hava savunma sistemi yoxdur. Və bunları F-16-larla yapır. F-16. Bu hava sistemi deyir ki, hər vaxt bu göydə olmasa Türkiyənin təhlükəsizliyi fəzada, səmada təmin deyir. Və bu indi S-400-ləri alıb Rusiyadan və Batı buna icazə vermir istifadə eləsin, istifadə eləyə bilmir. Və eyni halda o qruplar ki, Batı onu terörist tanır, Türkiyə də terörist tanır. Və Türkiyə terörist tanıdığı, neçə illərdə PKK ilə müharibə elədiyi, minlərcə insan fəda qurban verdiyi bu bütün mübarizədə PKK-nı Qərb terörist tanımır. FETÖ onu terörist tanımır Türkiyədə hərbi çevrilişdə istəsə. Terörist tanımır heç. onlara dəftər verir, dəstək verir, onlara burs verir universitetlərdə, onlara bütün imkanları sağlayır. Və bu təbii ki, ikili standartıdır. Yəni, Türkiyədən istədicini alır və Türkiyənin istədicini əsla vermir. İndi Türkiyədə burada Finlandiya və İsveçin NATO-a üzv olmağını istəyirlər. Türkiyədə deyir, mən hər harda orada ittifaqla oy keçərlidir. Mən də ittifaqda üzv olduğum üçün ona yox desəm, onlar üzv ola bilməz. Vəli biz görəcəyik, onlar ittifaqı, onlar müttəfiqdir. Təbii ittifaqdırlar. İsveç və Finlandiya NATO ilə, təbii NATO ölkələri ilə təbii ittifaqdadırlar. Onlar bir qıdan və bir məzhəbə qulluq edən xalqlardır və dövlətlərdir. Və təbiidir ki, burada Türkiyə ilə ayrılıqları var. Ya Türkiyəni razı eləyəcəklər istəyindən keçdiyin və ya Türkiyəni hər halda bəzi istəklərinin bəzisində formalitədə olsalar, söz verəcəklər, həyata keçirəcəklər. Bəli, Finlandiya, İsveçin NATO-a alınmağı Türkiyəni mən fikirləməyən böyük maneəsi ilə qarşı-qarşıya qalsın və ya NATO-nun mərkəzi Türkiyənin bu müxalifətinə çox önəmlidir.
Evet. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Şerifi.
Çok sağ olun.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Röportajımızda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusu ile ilgili Türkiye'nin tutumu ve siyasetleri konusunda sizler için hazırladığımız röportajımızın ikinci ve son bölümünü bu yayında sizlere sunduk. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Değerli dinleyiciler, İran'da bilgi tabanlı ekonomi isimli dizi sohbetimizin 30. bölümüyle beraberiz.
Bu sohbetimizde başka bir İranlı bilgi tabanlı şirketi sizlere tanıtmak istiyoruz.
Halihazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar bu kaynakların yerine geçmiştir. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar, bilgi tabanlı merkezler olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılır. Sohbetimizin devamında İranlı bilgi tabanlı şirketlerin faaliyetleriyle tanıştıracağız sizleri.
Paya Fenavaran Ferdosi şirketi 2010 yılında Meşret Ferdosi Üniversitesi'nin Teknolojik Gelişme Merkezi'nde Paya Tek markası adı altında kurulmuştur. Paya Tek'in en başından beri amacı ve vizyonu tıbbi hizmetlerin kalitesini artırmak için teknoloji kullanmak olmuştur. Bu şirket İran'da ayak basıncı tarayıcılarının ilk üreticisidir ve bu ürünün uzun yıllardır bu ülkedeki tek üreticisi de sayılır.
Paya Tek şirketi elektrik, bilgisayar, mekanik ve tıp mühendisliği alanlarında uzmanlaşmış üniversite güçlerini kullanarak eğitimli personelden yararlanarak kaliteli yabancı ürünlerle eşdeğer ürünler tasarlayarak, üreterek ve pazarlayarak İran'da bu alanda ilk kez ürün üretmeyi ve pazarlamayı başardı. Ardından 2015 yılında piyasa ihtiyaçlarını inceleyerek 3 boyutlu ayak basıncı tarayıcıları üretmek için araştırma ve geliştirme sürecini başlatmış ve bugüne kadar bu ürünü piyasaya sunarak yine tek üretici unvanını kazanmıştır.
3D ayak tarayıcıları alanda bir öncü şirket olmuştur. Ayrıca 2020 yılında beslenme ve spor uzmanlarının ihtiyaçları doğrultusunda 3D vücut tarayıcı piyasaya sunulmuştur.
Payatek Ar-Ge ekibini, üretim birimini, destek birimi ve yönetim birimini genişleterek ve güçlendirerek teknik ortopedi, fizik tedavi, düzeltici hareketler, spor fizyolojisi ve ergoterapi alanlarında çeşitli donanım ve yazılım ürünlerini pazarlayabilmiş ve bu ürünlerin ülkedeki durumunun gelişmesinde önemli rol oynayabilmiştir. İran genelinde ve tüm illerinde tıbbi kliniklerin donatılması, Şerif Teknik Üniversitesi, Ferdowsi Meşhed Üniversitesi, Tahran Tıp Bilimler Üniversitesi, Beden Eğitimi Araştırma Enstitüsü ve benzeri gibi bu ülkenin önde gelen üniversitelerinin laboratuvarlarının yanı sıra bilimsel işbirliği ve araştırmalar çerçevesinde İran'da ve yurt dışında çeşitli araştırma merkezlerindeki bu şirketlerin teçhizatlarının bulunması, bu şirketin ürünlerinin uluslararası kalite standartlarına ne kadar yakın olduğunu da göstermiştir.
Şirketin ürünleri arasında ayak tarayıcıları, vücut ve duruş tarayıcıları, yazılım ve tabanlık cihazı bulunur. Ayak tarayıcıları, ayak basıncı tarayıcılarını, giriş ayak analizörlerini, 3D ayak tarayıcılarını içerir. 3D ayak veya foot scanner cihazları Payafen Aferin, Ferdowsi şirketi tarafından yapılan PT-3D tarama cihazı olup, zararlı ışınlar yaymadan ve sadece görünür ışık kullanarak doğru bir şekilde vücudu tarayabilen bir cihazdır. Cihaz ayak tabanından ayak bileğinin tepesine kadar bir tarama sağlanmaktadır. 3D lazer üçgenleme ayak tarayıcısında kullanılan teknoloji lazer üçgeni teknolojisidir.
PT-3D scan tarayıcı, ayağın yüksek çözünürlülük, yüksek hızlı 3D taramasını 4 lazer ışın ve 6 güçlü kamerası sayesinde sağlar. Ayaktan başlayarak saniyeler içinde ve farklı yönlerde 3 boyutlu veriler üretilir. Bu tarayıcıda hızlı tarama ve işleme, hastanın taramaya geçmeden uzun süre ayakta kalması ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Bu tarayıcının güçlü yazılımı, kullanıcının gerekli boyutları ve açıları çıkarması için tüm olanakları sağlar. Ayrıca yazılımda uzman müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak yapılan ölçmeler, tarama sonrası analiz sürecini hızlandırır. Bu ürünün ekonomik versiyonu medikal tabanlıkların doğru tasarımı içinde kullanılır.
Tahran Radyosu.
Şirketin bir diğer ürünü 3 boyutlu bir vücut tarayıcısı, vücut anomali analizörü ve yatak yara şiltesi dahil vücudu rahatlatan cihazlardır. PT-Pastör analizör, insan iskelet sistemini değerlendirmek ve anomalilerin veya asimetrilerin derecesini göstermek için kullanılır. Vücut duruş analiz cihazı veya duruş grafik cihazı gibi başka isimleri de bulunan boy analiz cihazı, fotogrametrik teknolojiyi, boy profilini, insan vücudunun omurga ve iskelet anormalliklerini, insan vücudundaki iskelet asimetrilerini ve insan vücudunun eksen sapmalarını değerlendirir. Bu cihaz insan duruşunun durumunu yüksek doğrulukla tam olarak değerlendirmek, başı büklülük, kifoz, lordoz, omuz prolapsusu, pelvik prolapsus, diz durumu gibi iskelet anormalliklerinin boyutunu değerlendirmek ve son olarak özel bir rapor sağlamak için tasarlanmıştır.
Thank you.
cihaz basit bir kullanıcı arayüzü olarak bir dijital kamera, raster kalibre edilmiş bir ekran ve ilgili yazılımı içerir. Bu cihazın pratik ve memnuniyetle karşılanan özelliklerinden biri, zararlı radyografik ışınları kullanmadan muayene edilen kişinin boy anormalliklerini eksiksiz bir rapor şeklinde yüksek doğruluk ve hızla sunabilmesi ve normal değerlerle karşılaştırma yapabilmesidir.
Payatek firmasının bir diğer ürünü olan yazılımlar, medikal tabanlık tasarım yazılımı ve kapsamlı tarama yazılımlarını içermektedir. CAD/CAM teknolojisine sahip özel bir tarayıcı olan PT InSol Design tarayıcısı iç taban tasarlamak içindir. İlk adımda ayak basıncı tarama platformları veya bir 3D tarayıcı veya her ikisini kullanarak ayağı taramaktır. Daha sonra ikinci aşamada tıbbi tabanlık tasarım yazılımı için bu cihaz tekrar devreye girip teşhis ve uzman değerlendirmeleriyle birlikte tarama sonuçlarını sunmaktadır. Medikal iç taban kesimi için uygun teşhis sistemlerinin ve güvenilir CNC makinelerin kullanılmasının yanı sıra bu işe özel olarak hazırlanmış ve özel olarak hazırlanmış iç taban tasarım yazılımı ciddi bir etkinlik göstermektedir. Bu cihaz hızlı ve daha doğru iç taban tasarımı üzerinde en büyük etkiye sahiptir.
Paya fenaveran taban tasarım yazılımının temel amacı, teknik ortopedistler için tabanlık tasarım sürecini basitleştirmek ve hızlandırmak ve İran genelinde zemin tasarım uzmanlarını birbirine bağlamak için çevrimiçi bir zemin sipariş ağı oluşturmaktır. Bu yazılımın rakiplerine göre avantajı tüm araçlara ve imkanlara sahip olmasıdır. Gerekli ekipmanlara sahip cihaz, iç taban tasarımı için teknik